Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 51.
Neye yaradı onca emek, onca sıkıntı? Bir açgözlü kadın kondu servetin üstüne. Peki o yararlanabildi mi? Ne gezer? O da buldu sonunda işte belasını. Hem de kimin elinden? Ya iradi cüziye, diyor sağdaki melaike. Bak, senin öncüleri hiç tutmadığın o genç çocuk nasıl da akıllı, nasıl da vefalı çıktı. Peki o neden? Çünkü insan bütün yaratılmışların en kamilidir. Aklını kullanıp kötülerin ivasına başını çevirebildiği takdirde önüne çıkan bütün engelleri aşar, bütün güçlüklerle baş eder, mutluluğa ve en yüksek yerlere ulaşabilir. Arkada bir yerde Cemalettin Efendi onu ilk gördüğü günkü kılıkta, yani boynunda kırmızı fuları, sırtında Stalin'inkine benzer boydan boya düğmeli üniformasıyla kıs kıs gülüyor. Hadisata materyalist bir zaviyeden bakmasınız efendim. O zaman siz de müşahede edeceksiniz ki, Cahit hastane odasında bacağı kesilmiş, kim ne yaparsa yapsın kaçamaz. Ama bütün davetlerine katılmış, bayramlarda, yılbaşlarında armağanları eksik edilmemiş bir komiserin işgüzarlığıyla bir bileğinden karalasının demirine kelepçelenmiş. Kapısının önünde içerideki azılı bir gangstermiş gibi silahlı bir nöbetçi. O iki gencecik çocuk karşısında el bağlamış duruyorlar. İki dünya tatlısı insan. Metin de arkalarında. Ne çok bilmiş şey o kerata. Kaş göz işaretleri yaparak çok kızgın olduğunu sandığı büyük anneye yatıştırmaya çalışıyor. Takdiri ilahi. Ben ne diyeyim evlatlarım? Yazgıcı yazınızı böyle yazmış. Allah talihinizi açık etsin. Bana düşen dualarımı eksik etmemek. Tabii bir de Bülent Bey'in söylediği şeyi safsaklamadan yerine getirmek gerek. Cahit Bey şirketin başına tekrar geçinceye kadar asıl büyük hissedar siz olduğunuza göre ya bizzat gelip şirketin başına geçmeniz ya da birisine bu konuda tam yetkiyle vekalet vermeniz gerekiyor hanımefendi. Cahit bir daha zor geçer o şirketin başına. O halde bu çocuk akıllı birine benziyor. Nikah merasimine kadar beklemeye ne gerek var? Bir hafta sonra haber ajansları gazetelerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden verilen bir metni faksladılar. Daha önce aldıkları bilgilere ek olarak Yapış Holding'e bağlı taşımacılık şirketinden bir şoförün yaptığı ihbarı da dikkate alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi ve Narkotik Bürosu ekipleri düzenledikleri ortak bir operasyon sırasında iki taraflı çalışan büyük bir silah ve uyuşturucu şebekesini ortaya çıkarmış bulunmaktadırlar. Emniyet Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre aralarında Yapış Holding'in eski yöneticilerinden biriyle Holding Yönetim Kurulu Başkanı'nın özel sekreterinin de bulunduğu şebeke, Güneydoğu'daki yabancı bir ülkenin konsolosluk yetkilileriyle işbirliği halinde ihracına Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu kararları gereğince ambargo konulmuş bulunan, içlerinde cehennem topu adı verilen çok gelişmiş bir silahın yapımında kullanıldığından kuşkun alınan bazı araç ve gereçlerin de bulunduğu makineler, malzeme, silah ve mühimmatı transit olarak Yapış Holding'in adını ve araçlarını kullanarak bu komşu ülkeye ihraç etmekte, bunların bedellerine karşılık da bu makine, malzeme, silah ve mühimmatı sağlayan NATO üyesi bir batılı devletin büyük bir ihracatçı şirketler grubuna önemli miktarda uyuşturucu madde göndermekteydi. Bu memlekete gönderilmek üzere Yapış Holding'in kamyonlarının özel bölmelerine yerleştirilmiş olan çok miktardaki uyuşturucu Kapıkule'den çıkacakları sırada ele geçirilmiştir. Ortaya çıkarılan şebekenin tehlikeli saydıkları bazı kişileri kiralık katilleri vasıtasıyla hunharca öldürttükleri de saptanmıştır. Cinayete kurban gidenler arasında şebeke faaliyetlerini polise ihbar edeceklerinden kuşkulandıkları bir tır şoförüyle şirket yöneticilerinden birinin hizmetçisi de bulunmaktadır. Emniyet yetkilileri geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle hastanede yatmakta bulunan ve hakkında esasen aşırı derecede alkol ve uyuşturucu almış olarak araba kullanmak suretiyle şirketin ortaklarından ve yönetim kurulu üyesi olup aralarında ilişki bulunduğu tahmin edilen bir kadının ölümüne neden olmak savıyla soruşturulma yapılmakta olan, adı geçen şirketin yönetim kurulu başkanının ele geçirilen şebekenin yasa dışı eylemleriyle ilgili olarak halen yatmakta olduğu hastanede gözetim altına alındığını, ele geçirilen tüm sanıkların suçlarını itiraf etmiş olduklarını bildirmişlerdir. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Sevin'le İlhan'ın balayına çıktıkları günün gecesi, büyük hanım yatsı namazını kılarken namaz seccadesinin üzerinde uyuyakaldı. Gözlerini açtığı zaman Cemalettin Efendi'yi gördü karşısında. Gençlik günlerindeki gibi neşeli, teyru taze, bir de şöyle kendisine baktı, kendisi de 25'indeki gibi değil mi? Hayırdır inşallah, şayet bu bir rüya değilse mutlaka şeytanın bir oyunudur diyerek belki bir yardım gelir umuduyla bir sağ omuzuna bir sol omuzuna baktı. Kimseleri göremedi. Cemalettin Efendi hiç ses çıkarmıyordu ama eliyle hadi gel, hadi gel diye işaretler yapıyordu. Büyük hanım Bismillah diyerek seccaleden doğrulmak üzere bir hamle yaptı. İnanılır gibi değil, kuş gibi kalkıverdi. O zamana kadar nasılsa fark etmemiş, Cemalettin Efendi'nin arkasında İlhan oğlunun düğünde giydiği siyah esbabın aynı, kendisi de Sevin'in gelinliğinin bir benzerini geçirmişti sırtına. İçinden, Allah hayırlara getirsin, bu yaşta, hem de ikinci kez, evlenirken gelinlik giydiğini bilmiyordum, dedi. Ama hoşuna gitmedi de değil. Cemalettin Efendi güleç güleç elini uzattı. El ele tutuşarak kapıya doğru yürüdüler. Büyük hanım tam kapıdan çıkmak üzerelerken Cemalettin Efendi'nin garip bir şekilde gülümsediğini fark etti. Ne oluyor diye sormak isterken adamın başından beri arkasında saklamakta olduğu sağ elinde parlayan keskin orağı gördü ama kaçmaya hatta kelime-i şehadet getirmeye bile fırsat bulamadı. Galip ile arkadaşları çok ağır cezalara çarptırıldılar. İclal, İlhan'ın tuttuğu İstanbul'un en büyük ceza avukatlarından Ferhan Bey'in çok başarılı savunmasının da etkisiyle bir iki yıllık bir hapis cezası ile kurtuldu. Yargıçlar o sırada çıkan af yasası benzeri yeni ceza infaz yasasından da yararlanarak bu cezayı da ertelediler. İclal, şirketteki hissesini satan babasıyla birlikte İstanbul'dan ayrıldı. Baba kız İzmir'e yerleştiler. Cahit, ismini vermediği için Madonna soruşturma dışı kaldı. Cahit'in kaçakçılık örgütüyle ilişkisi olmadığı anlaşıldı. İçkili araba kullanmak suçundan hüküm giydi ama o cezada ertelendi. Cahit, kesilen bacağının yerine modern bir protez taktırdıktan sonra İlhan'ın bu kez genel müdür olarak şirketin başına geçmesi önerisini geri çevirdi. Elinde avucunda ne varsa satıp savıp bir büyük balıkçı teknesi aldı, Madonna ile birlikte gidip Bodrum'a yerleşti. Yapış Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildikten sonra İlhan, Bülent Bey'i Holding'in genel müdürlüğüne atadı. Bülent Bey, yönetim kuruluna ilk olarak şirketi halka açmayı önerdi. Böylece hem kamuoyunda iyi bir izlenim bırakmış olacaklar hem de çok düşük maliyetli, büyük ve yeni bir finansman kaynağına kavuşmuş olacaklardı. Bu öneri oy birliğiyle kabul edildi. Yeni yönetim kurulu başkanının yeni sekreteri bir sabah masasını düzenlerken patronunun yeni ajandasına yazmış olduğu şu satırları hayretle okudu ve bir anlam veremedi. Yıllar önce okumuş olduğum Tehlikeli İlişkiler adlı romanının sonunda, herhalde yaşadığı dönem Fransız aydınlarının ve Fransız toplumunun tutucu, bağnaz ve ikiyüzlü karakteri karşısında uğrayabileceği haksız baskılardan çekindiği için olacak, döneminin etik anlayışına ters düşen kahramanlarını bir iki sayfa içinde çiçek gibi, veba gibi, cüzzam gibi, çağının en korkulan hastalıklarına yakalatarak perişan eden ve bunların tanrısal adalet tarafından cezalandırıldıklarını söyler. Sanıyorum son 6 aydan beri içinde yaşadığım ya da dolaylı dolaysız tanıdığı olduğum olaylar sonunda bir kısmını yakından tanıdığım kişiler de buna benzer bir biçimde Tanrı'nın adalet anlayışına uygun cezalarla cezalandırıldılar. Bu arada bana göre Abdül gibi, Hiram gibi, Emin gibi, Cahit denen serserilerle talihsiz bir aşk yaşamaktan başka suçu olmayan ablam gibi, herkesin iyiliğini istediğine yürekten inandığım büyük hanım gibi bence masum insanlar da cezalanmış oldu. Ama bunu da sual olunmaz. Tanrı'nın bir hikmeti saymak gerekiyor. Bu arada İclal'le Ayşim'le yaşadıklarımı ve yaşamımdaki daha başka ufaklı büyüklü günah sayılabilecek davranışlarımı düşünüyorum da zaman zaman korkudan tir tir titriyorum. Kitabın sonu.
Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.